Ayrım 18.
İsim, eğitim, hayvan. Gençliğini yaşayamamış insanlar tarafından yönetiliyor Türkiye. YÖK 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Fibonacci serisidir bu. Eğitimsiz, göz bakarsa peş peşe sıralanmış, alakasız sayılar gibi durur. Halbuki her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıdır. Aslında düzen oturmuştur. Tıkır tıkır işler ama sıradan göz göremez. Matematik zannedersin. Hayatın ta kendisidir. Her olayın kendinden önceki olaylarla bağlantısı olduğunu anlatır bize. İki adım öncesini görürsek bir sonraki adımın ne olacağını da kabak gibi görebiliriz. Dolayısıyla ötesinin ne olacağını merak etmek yerine berisine bakmak yeterlidir. Çankaya 21, YÖK 34'tür. 55, üniversite türban. 89, lisede türban. 144, ilkokulda türban. Fibonacci serisinin son halkası olan yeni YÖK başkanının serbest bırakırsak artmaz, tam aksine azalır lafı, bilimsel olarak yanlıştır. Ve tek yanlış değildir. Bu 5. YÖK başkanı, 1. Hacettepe Üniversitesi rektörüydü, 2. 19 Mayıs Üniversitesi, 3. Karadeniz Teknik, 4. Galatasaray rektörüydü. Ya 5. rektör değil, dekan bile değil. Herhangi fakülteyi ya da üniversiteyi yönetmemiş biri, hepsini birden yönetecek. Albayın, tu, tüm, kor ve oru atlayıp direkt genelkurmay başkanı olmasıdır. Muhabirin editör, yazı müdürü olmadan genel yayın yönetmeye kalkmasıdır. Vali olmamış kaymakamın İçişleri Bakanlığı koltuğuna kurulmasıdır. Yönetemez, yönetemeyeceğini göreceğiz. Pantolonu gösteren ütü, memleketi gösteren yökü. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Fakültesi, Botanik Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor. Eşi kendisini peygamber ilan etti. Kafasına taç takmış, ayaklarını öptürüyor. Ev, dergah. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Embriyoloji Öğretim Üyesi. Profesör Doktor. Trenlere mescit yapılmasını istedi. Ancak bu talebi virajlarda kıble denk getirilemeyeceği için Devlet Demiryolları Yönetimi tarafından kabul görmedi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Zemin Mekaniği Öğretim Üyesi, Emekli Profesör Doktor. Rüyasında Tarikat Şeyhi gördü. Tarikat Şeyhi rüyada kendisine, "Yok, yanlış işler yapıyor," dedi. Şeyhin bu sözlerini dilekçeyle, "Pek muhterem başkanım, kader dostum," diye hitap etti, başbakanlığa gönderdi. Başbakanlık dilekçeyi inceledi, gereğinin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na havale etti. Milli Eğitim Bakanlığı dilekçeyi inceledi, gereğinin yapılması için YÖK'e havale etti. Profesör Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü, Profesör Fatih Hilmioğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü, içerdiler. Profesör Türkan Saylan, Profesör Uçkun Geray, şüpheli şahıstılar, öldüler. Profesör Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü, Profesör Kemal Gürüz, YÖK Başkanı, Profesör Mustafa Yurtkuran, Uludağ Üniversitesi Rektörü, Profesör Ferit Bernay, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü, Profesör Osman Metin Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü, Profesör Erol Manisalı, demokrasi ödülü var, sanıklar. Profesör Süheyl Batum, Sorbonne Üniversitesi mezunu, Galatasaray Üniversitesi dekanı, Bahçeşehir Üniversitesi rektörü, hukuku ulemaya soralım diyen başbakanımız, senin her tarafının hukukçu olsa ne yazar dedi. Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Başkanı Profesör Orhan Çeker, dekolte giyen kadınların tecavüzü göze alması gerektiğini söyledi. Dershane. Alo, polis amca. Efendim kızım. Annemi öldürdüm. Aynen bu diyalog yaşandı. Ve hala deniyor ki çocuklarımıza ne oluyor? Saçları dökülüyor. Uykudan sıçrayarak uyanıyorlar. Mide spazmı geçiriyorlar. Bazıları kabız, bazıları ishal. Kimi habire yiyor, kimi yemeden içmeden kesiliyor. Hafıza kaybı yaşıyorlar. Sebepsiz yere başları dönüyor. Korkuyorlar, elleri titriyor. Hırçınlaşıyorlar, aniden parlıyorlar. Dokun, ağlıyorlar. Altını ıslatan var. Regil dönemleri sapıyor. Henüz 10-11 yaşındalar. Sınav sayısını azaltacaklarına göğe reform yaptılar. Artırdılar. Manyağa çevirdiler çocuklarımızı. Anneler zaten kafayı yedi. Çalış. Çalıştım. Daha çok çalış. 24 saat kavga. 1975'te 150 dershane vardı bu memlekette. Şu anda 5000. Netice? El alemin çocukları Disneyland'a gidiyor. Bizimkiler psikiyatra. Onun için bırakın vatana millete ailesine hayırlı olmasını filan. Kafanıza sıkmadığına dua edin. ÖSS. Türkiye'de 10 milyon kişi günde 2 dolarla yaşayıp aileleriyle birlikte 22 milyon kişi asgari ücretle geçinirken bu insanlarımızın çocukları dershane parasını nasıl öder? A. Bana ne? B. Babam sağ olsun. C. Onların sorunu. D. Tarikata girsin. E. Okumasın. Anadolu'da dersleri boş geçen çocuklar, kolejlerde en kaliteli öğretmenler tarafından yetiştirilen çocuklarla aynı sınava girip aynı sorularla nasıl yarışır? A. Sana ne? B. Hadlerini bilsinler. C. Yerse. D. Girmesin kardeşim. E. Çok da pipimdeydi. Annesi dershane taksidini ödeyemediği için hapse atılan, abiye de kahrından intihar eden Fethiyeli Samet, o moralle girdiği sınavda nereyi kazanır? A. Harvard. B. Oxford. C. Cambridge. D. Sorbonne. E. Kaldırım mühendisliği. Teröristin döşediği yetmiyormuş gibi, devletin döşediği mayınlarla şehit oluyor artık çocuklarımız. Üniversite okuyorum ayaklarıyla kapağı ABD'ye atanlar askerlikten yırtarken, Türkiye'de üniversite okuyanlar askerlikten niye yırtamıyor? A. What? B. Cinsiyet değiştirsinler. C. Çürük raporu alsınlar. D. Vicdani retçi olsunlar. E. Je m'en fous. Peki ne olacak bu memleketin hali? A. İnşallah. B. Maşallah. C. Evvelallah. D. Maazallah. E. Amin. Böyle gelmiş. Hep böyle mi gidecek? Kim düzeltecek bu işi? A. Obama. B. Angela Merkel. C. Vladimir Putin. D. Sarkozy. E. Recep İvedik. Yumurta. Başbakana yumurta atıldı. Egemen Bağış'a yumurta atıldı. Sanayi Bakanı'na yumurta atıldı. Trabzon Tonya ahalisi dereye santral kurmak için gelenleri yumurtalarla uğurladı. Çevreciler Kastamonu Cidde'ye santral yapmak isteyen arkadaşları yumurtalarla kovaladı. YÖK Başkanı'na yumurta atıldı. ÖSYM Başkanı'na yumurta atıldı. BDDK Başkanı'na yumurta atıldı. İTO Başkanı'na yumurta atıldı. Tekel'in sigarasını alan şirket yöneticileri Hacettepe Üniversitesi'nde konferans vermeye kalkınca yumurta yağmuruna tutuldu. Tekel işçileri Abdülkadir Aksu'ya yumurta fırlattı. Tekel işçileri Malatya valisinin makam otomobiline yumurta fırlattı. Malatya valisi kendisine neden yumurta fırlatıldığını anlamadı. Meğer Malatya'ya gelen Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'a yumurta fırlatmak istedikleri ancak aralarında Cevdet Yılmaz'ı tanıyan olmadığı için ki gazeteciler bile tanımıyor, yanlışlıkla valiye fırlattıkları ortaya çıktı. Cengiz Çandar'a yumurta atıldı, Ahmet Altan'a yumurta atıldı, Hüseyin Üzmez'e yumurta atıldı. ODTÜ'de konferansa gelen Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a yumurta ihbarı yapıldı. Yumurta timi kuruldu. Bakanın etrafında etten duvar örülen korumalar, yumurta sahanına karşı kapalı salonda şemsiyelerle bekledi. Şemsiyeler şırrak diye açılan otomatik olanlardan seçildi. Antalya'yı demirleyen Amerikan uçak gemisinin personeline yumurta fırlatıldı. İzmir'i demirleyen Amerikan uçak gemisinin personeline yumurta fırlatıldı. Yumurtalardan biri yanlışlıkla bizim polislerden birine denk geldi. Amerikalılar oralı bile olmadı. Bizim polis şikayetçi oldu. Yumurta fırlatan üniversiteliğe memura hakaretten dava açıldı. Metrobüse yumurta atıldı. En son Haşim Kılıç'a yumurta atıldı. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tarım Bakanı çıkıp tarımı öldürdüğümüzü söylüyorlar. Halbuki kişi başına düşen yumurta sayısını arttırdık dese haklı yani. Ki dünyanın en büyük omleti Ankara'da yapıldı. Guinness Rekorlar kitabına girdi. Tarım Bakanımız emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakanımıza plaket verildi. Kolesterol. Hep söylerim. Tavuk etinde kolesterol yoksa yumurtada niye kolesterol olsun? Gerçi değerli eşim bu bilimsel açıklamam nedeniyle kalp sağlığımda olmasa bile ruh sağlığımda kesin bir sorun olduğunu düşünür ama neticede ne oldu? Haklı çıktım. Elinde neşterle gezdiği için korkudan sesimizi çıkartamadığımız Profesör Bingül Sörmez itirafta bulundu ve yumurtaya iftira atıldığını söyledi. Yumurta talih oldu. Hala bazı şüpheciler var tabii. Neymiş efendim? İki tane köy tespit etmeliymişiz. Bir köye yumurta yedirip öbür köye yumurta yedirmemeliymişiz. Sonra da kolesterol değerlerine bakmalıymışız, kıyaslamalıymışız filan. Kardeşim, araştırma yapmak için memlekette yumurta köyü icat edeceğinize gidin İzmir Menemen'i inceleyin. 3000 yıldır ta İyonyalılardan beri menemen. Ahali turp gibi. Gırgır bir yana kişi başına ne kadar yumurta yiyoruz? Yılda 9 kilo. Avrupa Birliği'nde 12 kilo. Kişi başı yıllık tereyağı tüketimi bizde 1,5 kilo. ABD'de 4 kilo. Kişi başına kırmızı et biz 15 kilo yiyoruz. Onlar 54 kilo. Peynir biz 7, AB 30. Normalde biz 100'er sene yaşarken bütün damarları tıkalı olan Avrupalıların genç yaşta patır patır gitmesi lazım. Tam tersi olduğuna göre mutlaka bir başka cevabında olması lazım. O cevap sanırım şu. Türk insanı yılda kişi başına 128 kilo ekmek yerken Finlandiyalı sadece 51, Alman 62, İtalyan 68, Hollandalı 60, İspanyol sadece 58 kilo ekmek yiyor. İster garibanlık de ister spor bilincinin olmaması. Türk insanına götüren yumurta yemek değil, yumurta yiyememek asıl. Hulusi Kentmen. Pervin para paylaşamayan delikanlının hassosu Eşref Kolçak ile kaçakçı Hayati Hamzoğlu, kombinezonla gezinen vamp kadın Suzan Avcı'nın evinde birbirlerinin gırtlağını sıkarken kapı cart diye açılır. Vicdan azabıyla yanıp tutuşan İhtiyar Ebe Ali Yeron'a durun diye haykırarak içeri dalar. Siz kardeşsiniz. Bu çirkin komployu tezgahlayan kumarhaneci Kenan Pars, Kolise takılırken yıllar sonra gerçeği öğrenen iki kardeş hasret gözyaşlarıyla kucaklaşır. Aşçı Neşret Tosun ile hizmetçi Mürüvessim tombul yanaklarını birbirine yaslarken şoför Nubar Terzian ile uşak Cevat Kurtuluş mutluluktan ağlamaktadır. Özledim o günleri. Hulusi Kentmen mesela. Aksi, lanet, ceviz gibi sert ama kabuğunu kırınca içinde doyumsuz lezzet barındıran, sarılma hissi uyandıran insan. Muhteşem kalantordu. Oturaklı fabrikatör. Rotli Şambırlı. Aynı zamanda hayatımda tanıdığım en başarılı komiserdi Hulusi Kentmen. Tonton, poz bıyıklı, babacan, yufka yürekli. Kapı gibi cüssesi olmasına rağmen otorite denilen kavramın vurup kırmakla değil, şefkatle, merhametle sanılabileceğini gösterirdi bize. Bakıyorum bugün polise, kızın suratına tekme atıyor. Hastaneye gaz bombası atıyor. Bebelere biber gazı sıkıyor. Bakıyorum bu polislerin şefine. Nerede yürek? Nerede şefkat? Hulusi Kentmen'e dair sadece bıyık var. Sadece bıyıkla da bu kadar oluyor. Şeytan diyor. Çık bağır. Yüreğin varsa üniformayı çıkar öyle gel. Kim kime tekme atıyor? Gazap. Kapsiyum biber. Bildiğin dolmalık biber. Sivri biber. Kırmızı biber filan. Wilbur Scoville diye Amerikalı bir arkadaş var, rahmetli oldu, farmakolog. Hangi biberin ne kadar acı olduğunu gösteren ölçüm sistemini geliştirmişti. 0 Scoville, dolmalık biber. 100 Scoville, hafif acı sivri biber. 500 Scoville, acı kırmızı biber. 2500 Scoville, Tabasco. Dilini dokundur mu kabartan Meksika biberi var, Serrano deniyor. 10.000 Scoville. Brezilya ve Jamaika'da yetişen Malagueta biberi var. Bırak diline dokundurmayı. Eline aldığında parmakların iki gün yanıyor birader. 50.000 Scoville. Dünyanın en acı biberi Sri Lanka'da yetişen Nagajolokia. Yenmiyor. Çünkü yanlışlıkla yersen öldürüyor. 800.000 Scoville. Zaten o nedenle halk arasındaki adı kobra biberi. Şimdi sıkı durun. Polisin işçilere, üniversite öğrencilerine sıktığı biber gazı kaç Scoville biliyor musunuz? 5 milyon Scoville. Hem de gözüne. Seyreltip acıyı hafifletebilmek için gözüne limon sıkıyorsun. Düşün. Üstelik bu 5 milyon Scoville'lik biber, o sıkılan gazın sadece onda biri. O gazın geriye kalan 1/10'u kimyasal silahlardan elde edilen ve içeriği gizlenen bir karışım. Gazeteler utanmadan küçültüyor, göz yaşartıcı diye yazıyor. Gazaptır. Miraç. Gümüş yüzüğünü sağ eline takarak Müslüman olduğunu zanneden polislerimiz tarafından tekmelene tekmelene burnu kırılan üniversite öğrencisinin adı ne? Miraç. Kandil'de dünyaya gelmiş çünkü. Namazında niyazında babaanne istemiş, evlatla gelin kırmamış. Miraç konmuş torunun adı. Anne ev kadını, baba ilkokul mezunu, maden işçisiydi Zonguldak'ta. 3 kuruş maaşla hem toprağın yüzlerce metre altından kömür çıkardı, hem de pırıl pırıl 3 evlat. 3'üne de üniversite okuttu. Büyük oğlan Sakarya Üniversitesi'nde otomotivi bitirdi. Büyük kız Gazi Üniversitesi moda tasarımından öğretmen çıktı. Küçük oğlan endüstriyel teknoloji okuyor. Babası maden işçisiydi diyorum. Çünkü rahmetli oldu. Hastaydı. Halsizdi hep. Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından defalarca hastaneye gönderildi. Her defasında turp gibisin dendi. Turp gibi olmadığını biliyordu ama emekliliğine günler kalmıştı. Sıktı dişini. Emekli oldu. 3 ay sonra kanserden gitti. Yıllardır yuttuğu kömür tozu akciğerlerini bitirmekle kalmamış, çoktan bütün vücudunu sarmıştı. Emekli maaşı henüz bağlanmadan toprağa verirdi. Eşi alıyor şimdi o maaşı. 400 küsür lira. Miraç o parayla okuyor. Ankara'da. 24 yaşındaki bu delikanlıyla konuştum dün telefonda. Abi sorduğunu anlatayım ama yazma bunları lütfen. Kendimizi acındırıyormuş gibi olmayalım dedi. Burnu un ufak. Onuru granit gibi. Annen dedim ağlıyor dedi. Analar ağlamasın hükümeti okusun diye yazıyorum bunları. Gazeteciliğe polis muhabiri olarak başladım. 26 senedir gördüğüm, takip ettiğim örgütün haddi hesabı yok. Kaba tabirle bir kulağımızın arkası kaldı. Bu çocuklar onlardan değil. Sizin çocuklarınız. Burnu kırılan sizsiniz. Zaten o nedenle hiçbirinin sabıka kaydı çıkmadı. O nedenle hakim tarafından suç muç yok, polise mukavemet de yok diye serbest bırakıldılar. Peki dayak niye? İşte onu da bu memlekette Eğitim Bakanlığı yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı söyledi. Bu işi meslek haline getirmiş öğrenciler var. Bakın bunların giydiği montlar bile aynı dedi. Halbuki ne diyorlardı düne kadar? Kılık kıyafeti yüzünden hiçbir öğrenci kapı dışarı edilemez. Devlet kılık kıyafetle uğraşmaz. Öğrencinin kılık kıyafetiyle uğraşmaya kimsenin hakkı yoktur. Kabileler bile kılık kıyafet ayrımı yapmaz demiyorlar mıydı? Haliyle şimdi çıkıp daha önce söylediğine benzer bir cümle kurmasını bekliyoruz Sayın Başbakanımızdan. Velev ki siyasi simge olarak mont giydiğini düşünün, suç sayabilir misiniz? Özgürlükler noktasında dünyanın hangi ülkesinde böyle bir suç var? Gençlik insanın başına hayatta bir kere gelir. 59 yaşındaki YÖK Başkanı koltuğa oturur oturmaz ilk iş ne yaptı biliyor musunuz? Motosiklet aldı. İçinde ukdeymiş. Çünkü sağ sol ideoloji meselesi falan değildir aslında yaşananlar. Gençliğini yaşayamamış insanlar tarafından yönetiliyor Türkiye. Gençleri anlamama sebepleri bu. Hani üniversite yıllarından suratını hayal meyal hatırladığınız, varlığıyla yokluğu bir, hafızasını zorlasanız bile ismini çıkaramadığınız tipler vardır ya, işte onlar yönetiyor. Elbette onlar da 20 yaşında, 25 yaşında oldular. Ama hiç genç olmadılar. Vazgeçtik kafelerde yan yana oturup laflamayı, fakülte kantininde bile kızlı erkekli ortamlarda bulunmadılar. Gençliğin adeta uzvudur mesela gitar. Ne kadar uzak onlara. Plajda yakılan romantik bir ateşin etrafı, dağcılık kulübünün kurduğu kampın çadırı, amfide şamata, kampüsteki şenlikte mırıldanan aşk şarkıları veya yılbaşı partisi. Belki alt tarafı bir bira. Ne kadar uzak. dar çevrelerinin Çin Seddi gibi eşikliklerine esir büyüdüler. Maalesef. Kanları kaynamıştır. İstemişlerdir mutlaka. Aşamadılar. Aşanlara kızmaları ondan. Halbuki hayatında bir kere olsun dağıtmadan nasıl toparlanır insan? Hangi sınırdan bahsedebilirsin özgürlüğü tatmadan? İnanmazsanız aşın özgeçmişlerine. Hayat baharının en güzel 4 senesi şu üniversiteyi bitirdi diye geçiştirilen kupkuru 3 kelimeyle özetlenmiştir. Anaları, babaları, ilkokul dönemi, sonra zart diye atlar siyaset sahnesindeki binlerce fotoğraf. Arası boştur. Üniversite yıllarına dair hatıra fotoğrafı olabilmesi için hatıra olması lazım öncelikle, yoktur. Sorsalar bana King bilmeyene milletvekili bile yapmamak lazım ki biri çıkumar zannedip spor olduğunu kavrayamadan mezun oldular. Zaten spor ayakkabı giymeden emekli oldu çoğu. Apo'nun bile BK'da kız militanlarla voleybol oynarken fotoğrafı var. Bunların var mı? Güya kültür dersi veriyorlar bize. Hangisinin halk oyunu oynarken fotoğrafı var? Tiyatro? Mayo giymeden büyüdüler mayo. Bülent Arınç, Beşir Atalay. Aileleriyle Şezlong'da güneşlenirken düşünebilir misiniz? Bırak düşünmeyi. Allah bilir mahkemeye bile verebilirler beni. Bu kadar normal bir insan davranışı üzerinden kendilerine örnek verdiğim için. Bakın peşin peşin söyleyeyim. Mahkemeyi verirseniz Kürşat Tüzmen'i şahit gösteririm. Çünkü mayo giymeyi anormallik kabul etmeyen Kürşat Tüzmen'e gidin sorun, yumurta fırlatan gençlerin heyecanını da anlıyordur. Sahillerin AKP'ye neden oy vermediğini de. İyi yönetilen devlet, iyi yönetilen üniversite, iyi yönetilen gazete, iyi yönetilen banka, hepsini inceleyin. Hepsinin başında gençliğinin hakkını vererek yaşamış yöneticiler görürsünüz. En vahim gençlik hatası gençliğini yaşamamaktır. Türkiye'nin durumu vahimdir. Sınav formunuzu yatırdınız mı? Babalar günü dün kutlandı. Bugün SBS, yarın ÖSS var çünkü. Zuhurat Baba, Telli Baba, Gözcü Baba, Tuzcu Baba, Oruç Baba, Bardakçı Baba, Helvacı Baba. Bunlar doçent, İzmir'deki profesör, Susuz Dede, daha kıdemli. Benim favorim Bursa'daki Tezveren Baba. İlk 100'e 17 öğrenci soktuğu söyleniyor. Sivas'taki Kılavuz Baba Sözel'de iyi. Urfa'da Hakim Dede var. Hukuk Banko. Kırşehir'deki Kalender Baba. Adı üstünde Kalender. Daha çok açık öğretime yönlendiriyor. Tokat'taki Barak Baba'ya gidenler Washington Üniversitesi'ne master'a gidiyor. Gerçekten merak ediyorum. Üniversite mezunu yatır var mı? Veya Anadolu Lisesi kazananı? Adam uçak mühendisi olmak istiyor, tabutun altına kalem sokuşturuyor. Sanırsın yatır kalem tıraştır. Öğretmen olmak isteyen tebeşir sürüyor, mimar olmak isteyen cetvel. Türbe duvarına sürtüp doktor olmak için yanında stetoskop getiren bile var. Bakın doktor dedim aklıma geldi. Geçenlerde tıp festivali yapıldı, Merkez Efendi Camii'nde. Turladın hepsini, ne Zuhurat Baba bıraktın ne Telli Baba. E baktın olmadı, kazanamadın. Doğru Tekirdağ'daki Sersen Baba'ya. Matematik. Atatürk'e senin adın Mustafa, benim adım Mustafa, bundan böyle senin adın Mustafa Kemal olsun diyen öğretmeni ne öğretmeniydi? Matematik. Çap, yarı çap, çember, açı, üçgen, eşkenar, yamuk, alan, taban, artı, eksi, eşit, toplam, oran gibi matematik terimlerini kim titretti? Kim Türkçe'ye kazandırdı? Mustafa Kemal. Teğet kelimesini Mustafa Kemal. Hayat matematiktir. 22 Temmuz'da %84 oy kullanıldı. AKP %84 oranında kullanılan oyun %47'sini aldı. Eğer %100 üzerinden bu hesabı yapacak olursanız AKP'nin aldığı oy %55.4'tür. Bu hesapları iyi biliyoruz. Kusura bakmasınlar bunların içinde piştik diyen. Yani %100 üzerinden hesap yapıp %115'i bulan kim? Senin başbakan. Milli eğitim çöktü. ÖSS'de liseler döküldü. 30 bin aday sıfır çekti. Yorumlarına sinirlenip bu eleştirileri yapanlar ne dediklerinin farkında değil. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani 75 yanlış yapan aday 25 soruyu doğru bile yapsa sıfır alıyor diyen kim? Senin Milli Eğitim Bakanı. 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa, 75 yanlış, 25 doğruyu mu götürür? Otur, 0. Test. 536 İmam Hatip Lisesi'nin 327'sini tek başına açarak erişilmesi imkansız bir rekor kıran devlet adamı kimdir? A. Boris Yeltsin. B. Papa II. Jean Paul. C. Daniel Topadan. D. Süleyman Demirel. Bir demokrasi ülkesinde din ve vicdan hürriyeti, eğitim hürriyeti, kişinin temel hak ve hürriyetidir. Hakim kılınacak olan şeyler, İslam'ın getirdiği ana kaidelerdir. Sünnet-i seniyedir diyen hürriyet abidesi kimdir? A. Sünnetçi Kemal Özkan. B. Ernesto Che Guevara. C. Roberto Carlos. D. Süleyman Demirel. İmam Hatip liseleri imam yetiştirsin diye açılmadı, dinini bilen doktorlar, avukatlar, mühendisler olsun diye açıldı diyen toplum mühendisi kimdir? A. Mao Zedong. B. Temel Reis. C. Michael Jordan. D. Süleyman Demirel. %99'u Müslüman olan bir ülkede dinini bilen insanlardan neden korkuluyor diye soran mütedeyyin isyankar kimdir? A. Alexander Sergeyevich Pushkin. B. Haile Selassie. C. Zagor Tenay. D. Süleyman Demirel. Türkiye laikliği dinsizlik olarak anlamış, hakim kılınacak olan Kur'an'ın hükümleridir diyen felsefe adamı kimdir? A. Memati. B. Aristoteles. C. David Copperfield. D. Süleyman Demirel. Türkiye'de şu anda Takuniyalılar cirit attığına göre Türkiye'de laikliği savunacak belki de en son kişi kimdir? A. Antonio Banderas. B. Luciano Pavarotti. C. Kaptan Kirk. D. Süleyman Demirel. I love Humayuni. Humayuni'yi seviyorum. Atatürk'ü sevmiyorum. Maraş'ta Fransız askerleri Nene Hatun'un başörtüsüne uzandı. Sütçü İmam ilk ateşi açtı. Böylelikle Kurtuluş Savaşı başladı. O dönemin sosyolojik yapısını incelerseniz cephedeki insanlar hep Müslüman. Atatürk olmasaydı, İngilizler olsaydı haklarım daha geniş olacaktı. Böyle dedi. Türbanlı böyle dedi demiyorum. Çünkü bütün türbanlılar böyle düşünmediği gibi böyle düşünen türbansızlar da var. Demem şu. Nene Hatun Maraşlı değil, Erzurumlu. Savaşta düşman Fransız değil, Rus. Rus başörtüsüne saldırmadı. Aziziye tabyasına saldırdı. Milli mücadelenin mangal yürekli evladıdır ama ek kurşunu Sütçü İmam sıkmadı. Hasan Tahsin sıktı. Maraş'ta değil İzmir'de. Takvime bak. Hasan Tahsin'in tetiğe basmasıyla Sütçü İmam'ın tetiğe basması arasında 6 ay var. Sütçü İmam Fransız vurmadı. Ermeni vurdu. Maraş'ta düşmana ilk müdahaleyi yapan da aslında Sütçü İmam değil. Çakmakçı Sait. Silahı yoktu. Yumruğuyla saldırdı. Şehit oldu. Maraş'ı önce kim işgal etti? Arkadaşın İngiltere'si. Kim sesini çıkarmadı? Arkadaşın padişah efendisi. Kim kurtardı? Arkadaşa daha geniş haklar tanıyacak olan İngilizlerin gemisiyle kaçan padişah efendinin idam etmek için arattığı Atatürk. O dönemin sosyolojik yapısını incelerseniz cephedeki insanların hep Müslüman olmadığını da görürsünüz. Bizzat Ordinarius Profesör Mazhar Osman'ın ağlayarak okuduğu şehit listesine göre bu toprakları İngilizler işgal etmesin diye savaşan, can veren İstanbullu hekimler arasında 140 Türk, 32 Ermeni, 25 Rum, 18 Yahudi var. Ve dikkatinizi çekerim. Hepsine birden şehit demişler. Çünkü şehitlik kavramı o dönemin sosyolojik yapısına göre dinle alakalı değil, yurtseverlikle alakalı. Uzatmayayım. Tehlike ne İran'dır ne İngiltere. Kara cehalettir. Öğretmenim, canım benim. Teflon tavaya hiçbir şey yapışmadığına göre, teflon o tavaya nasıl yapışıyor? Yüzme zayıflatıyorsa, balinanın stili mi yanlış? Fatih Sultan Mehmet, bizim şerefli ecdadımız olduğuna göre, henüz beşikteyken boğdurduğu kardeşleri Bizansların haysiyetsiz ecdadı mıydı? Yumurta kolesterolü azdırıyorsa, kalpten gitmemek için niye tavuk eti yiyoruz? Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrünü, papağan gibi tekrar etmesi güzel de. 70 yaşında mı rahmetli oldu Dante? Eğitim şartsa, annesi öğretmen olduğu halde, üniversite bile okumayan Bilges, malı nasıl götürdü? Mustafa Kemal neden müsellesi üçgen demiştir, üç yan dememiştir? Futbol, korner, faul, penaltı, gol, offside, forvet, free kick, maç, pas, skor İngilizceden. Hakem niye Arapçadan? Düşünmeyiz çünkü. Ezberleriz sadece. Mercidabık mesela. Nerededir? Azı karar çoğu zarar ise fazla mal göz çıkarmaz neyin nesi? Atalarımız mı çok kararsızdı yoksa bazı atlarımız yavşak mıydı? Ölü poposuna pamuk tıkar gibi bilgi sokmaya çalışıyoruz genç zihinlere. Netice, nedenler yerine sonuçlarla ilgilenen sistemin kaçınılmaz hezimetidir bu. O nedenle sınıflar 60'ar 70'er kişi. O nedenle öğretmen maaşları yerlerde sürünüyor. O nedenle geçinmek için pazarda limon satıyorlar. O nedenle gelişmiş ülke insanından hiçbir zeka eksiği olmayan millet moron gibi dolaşıyor ortalıkta. O nedenle işsizlerimiz diplomalı. Çünkü ne kalabalık nüfustur aslında sorun, ne de ülkenin gariban olması. İneklerin sindirim sistemini ezberletiyoruz. Düşünmeyi öğretmiyoruz çocuklarımıza. Temel sorun budur. Camdan dışarı bakın, ilk ne görüyorsunuz diye soran ve cam cevabını vermeyenlere sıfır veren bir öğretmenin, bakar kör olmamızı engelleyen bir öğretmenin öğrencisidir bu satırların yazarı. Dün arada beni, öğretmenler gününü yaz dedi, yazıyorum. Değerli öğretmenler, ne yapalım? Müfredat böyle. Araç gerecimiz eksik, kalorifer yok, hademe az, bilgisayar pahalı filan. Bırakın artık bunları. Düşünmeyi öğretmenin maliyeti 0 lira.